Biz uzunca bir zamandan beri, uzunca bir zaman diyorum, yani bu yazın başlangıcından beri yaratılışa bakıyoruz. Bugün 16. bölüme geldik. Ve bültende arka tarafta ayetler var. Baştan sona ayetlerin hepsine teker teker bakacağız. O yüzden oradan da takip edebilirsiniz yanınızda kutsal kitap yoksa eğer. Ama bir başlık var. Avram kime kulak vermeliydi? Bir geçmiş zaman. Avram kime kulak vermeliydi? Karısı Saray, Avram'a çocuk verememişti. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Saray Avram'a, "Rab çocuk sahibi olmamı engelledi," dedi. "Lütfen cariyemle yat. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim." Avram Saray'ın sözünü dinledi. Bir önceki bölümde, 15. bölümde, 4. ayette Tanrı'nın açık bir vaadi vardı. Neydi bu vaat? Rab yine seslendi. "O mirasçın olmayacak, öz çocuğun mirasçı olacak," dedi. Çünkü Avram'ın bir kaygısı vardı. "Evimdeki kölem mi benim mirasçım olacak? Bir çocuğum bile yok. Yani Rab beni bu kadar bereketledin ama ben bu bereketleri kime miras bırakacağım? İşte evimdeki uşaklardan en yaşlısı mı benim mirasçım olacak?" Ve Rab dedi ki o mirasçın olmayacak. Öz çocuğun mirasçın olacak. Şimdi Avram bu vaadi aldı. Bu vaadin nasıl gerçekleşmesi gerekiyordu? Öz çocuğun mirasçın olacaksa eğer, hani normal olan, ya Tanrı bütün detayları bir kullanma kılavuzu gibi vermedi. Ama öz çocuğun dedi. Yani burada beklenti var. Bu beklenti eşi Saray'la birlikte bu çocuğun dünyaya gelmesiydi. Çünkü doğrusu buydu. Ve insan gücüne dayanmaksızın, çünkü ikisi de yaşlıydı. Yani kişinin kendi çabasıyla değil, Rabbin yardımıyla gerçekleşilebilecek bir vaatti bu. Aynı zamanda Saray'a bakıyorsunuz. Saray biraz suçlar gibi, çünkü düşündürücü bir ifade. Bir önceki bölümde evet, Rab bu vaadi verdi ve bu vaadi Avram Saray'a da anlattı. Ama şimdi Saray diyor ki, "Rab çocuk sahibi olmamı engelledi." Burada bir problem var. Bu ifadede bir problem var. Bu ifade açıkçası suçlama ifadesidir. Yani burada Saray açıkçası diyor ki, yani çocuk sahibi olamıyorum çünkü Rab engelledi. Ve ondan sonra da kendi aklına bel bağlayarak kendi çabasıyla bu durumu gerçekleştirmeye çalışıyor. Anlayacağınız, bizim Türkçemizde bir söz var. Buraya son derece uygun bir söz. Belki yabancı kardeşler bunu ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Ama biz bunu hep duyuyoruz yerliler. Kimse "sütümde leke var" demiyor. Herkes "benim sütüm akpak" diyor. Mısırlı cariyenin konuyla ilgili bir söz hakkı bile yok. Kendisine sorulmuyor bile. Saray onu bir araç gibi görüyor. İstediği sonuca ulaşmak için bir araç. "Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim." Hacer taşıyıcı annelik yapabilir. Bugünkü anladığımız anlamda. O dönemde şöyle bir gerçek var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Özellikle burayı iyi anlamak istiyorsak. O dönemde insanların bir eşya gibi kullanıldığını görüyoruz. Söz hakları yok. İnsan olarak kabul edilip edilmedikleri bile meçhul. Hacer bu konuda herhangi bir itiraz etme hakkına sahip değil. Saray'ın cariyesi ve yani onunla yat. Ondan bir çocuğun olsun, bu çocuk da benim sayılsın. Bu son derece aslında yanlış. Ama biz bu yanlışı son yüzyıla kadar dünyada gördük. Geçmiş tarih içerisinde çok uzaklara gitmeyelim. Son yüzyılda Batı'da hala kölelik vardı. Bu toprakların tarihinde de kölelik var. Ve bu yüzyılda bile, şimdi biz milenyumu yaşıyoruz diyoruz ya, 2000 sonrası, hala dünyada cariye pazarları kurulabiliyor, köle ticareti hala yapılabiliyor. Ne kadar ki şu an hakim dünya devletleri buna karşı bile olsa, bunun yapıldığına dair raporlar var. O yüzden sarayın bu davranışı ve düşüncesi hakkında acaba Rab ne düşündü? Şimdi söyleyeceğim bazı sözler ise kilisede son derece yanlış anlaşılmaya müsait bazı sözler. Nedir onlar? Sizden ricam, yanlış anlamak için değil, acaba bunun arkasında Rab ne demek istiyor diye Rabbin bakış açısıyla dinlerseniz çok daha iyi olur. Avram'ın eşinin sözünü dinlemesi bile bize tekrar eden bir Adem'le Havva vakası gibi gözüküyor. Yani Havva ilk meyveyi yedi ve sonra Adem'e verdi. Burada da gene Avram vaadi işitti ama şimdi Saray'ın sözünü dinledi. Elbette eşler birbirini dinlemeliler. Burada kimse hani şunu söylemeye çalışmıyor. Vay efendim, kadının sözünü dinlemeyelim o zaman. Hayır, eşler birbirlerinin sözünü dinlemeliler. Ama bazı kararlar var ki bunu dinlediğinde bir oturup sorgulaman lazım. Hangi eşten bu kararın geldiğinin bir önemi yok. Bayandan veya erkekten gelsin. Bir sorgulamadan geçirilmesi lazım. Çünkü biz burada evdeki perdelerin rengini tartışmıyoruz. Elbette erkekler, evdeki perdelerin rengine gelince eşlerinizi dinleyin. Ya da işte mutfak eşyalarına iş gelince, ya da çamaşır makinesine, ya da işte evdeki mobilyaların rengine kadar bazı kararlar, açıkçası biz erkekler bunda o kadar iyi değiliz. Eşlerimizin sözünü dinlemek çok daha iyi bir sonuç verir. Ama bunun gibi hayati öneme sahip bir kararda hangi eşten öneri gelirse bunun tabiri caizse Tanrı'nın sözünün filtresinden bir geçirilmesi gerekir. Aceleyle alınabilecek bir karar değil. Tanrı bir vaat vermiş ve burada sağlıklı bir sorgulama yapmadığı için Avram açıkçası bile bile kocaman bir yanlışa, hani bizim Türkçe tabirimizle lades dediler. Göz göre göre. Saray Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası Avram'a karı olarak verdi. Bu olay Avram Kenan'da 10 yıl yaşadıktan sonra oldu. Avram Hacer'le yattı. Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı. Peki bunun arkasındaki kültürel arka plan nedir? Onların yaşadığı toplumda ve o günün toplumunda, ki biz bunu yakın gelecekte Anadolu'da sonuçta hani toplumda da görüyoruz. Şimdi daha çok işte fiziki işlerle çalışan ailelerde çocuk önemlidir. Çocuk sayısı da önemlidir. Çünkü ortada yapılacak bir iş vardır ve bu işin ihtiyacına göre aileler çocuk yaparlar. Şimdi bugün tarla ya da işte bu tarz ağır işlerde hani çalışmıyoruz. İşlerimiz daha kolay işler. Bugün çok çocuk yaparsan açıkçası bu bugün eleştirilebilen bir şeydir. Ama o günlerde bu bir ihtiyaçtı. Ve bu sebeple kadınlar arasında bereket ve lanet kavramları vardı. Eğer ki sen bu ihtiyacı karşılayamayacaksan sanki lanetlisin. Çocuğun olmuyor bak. Ama sen bu ihtiyacı karşılayabilecek bir doğurganlığa sahipsen de sen üstün ve bereketlisin. Biz bunu eski antlaşmada daha birçok yerde göreceğiz. Birçok kadın bunun için feryat edecek Rabbe. Ve lanetli olmadığını ispat etmek için. Hatta kutsal kitaptaki kadınlardan bir tanesi de çocuğu olduğu gibi onu kâhinlere verecek. Ya hani tamam sen bu çocuğu çok istedin, olmasını çok istedin. Niye şimdi veriyorsun başka bir yere? Hayır. O çocuğun olması o kadının aslında lanetli olmadığının göstergesiydi. Ve o çocuğu Rabbe adadı. Buna biz Samuel'de değineceğiz. Ve bu sebeple de aslında Hacer'in Sarayı küçümsemesi o güne göre son derece normal bir şey kadınlar arasında. Çünkü Saray eşine bir çocuk veremedi. Ama Saray Hacer'in bu küçümseme davranışına son derece hiddetlendi. Çünkü Hacer'e bulunduğu kültür gereği bir üstünlük duygusu geldi. Bak sen yapamadın ben yaptım. Sen yapamıyorsun ben yapabiliyorum. Ve bu da Saray'ın zoruna gitti. Ve Saray bu öneriyi veren Avram'mış gibi. Bak burada başka bir karakteristik bir şey var. Olay hep erkeklerin başına patlıyor. Saray Avram'a diyor ki bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi. Ya arkadaş bu öneriyi sen verdin. Cariyemi koynuna soktum, hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. İkimiz arasında Rab karar versin. Avram burada doğru olan taraf değil bu arada. Hani tamam Saray'a eleştiriyoruz biraz ama Avram'ın da bir görevi vardı. Avram evin reisidir. Evin reisi olarak nelerin uygulanacağını, nelerin yürürlüğe gireceğinin kararı Avram'da biter. Aynı denklem Adem'le Havva arasındaydı. Madem Havva bunun yemek için bilgelik kaynağı işi olduğunu, cazip olduğunu anladı. Adem sen niye yedin? Ya da sen niye müdahale etmedin? Çünkü Havva'dan önce sen vardın. Tanrı'yı gözünle gördün, Tanrı'yı işittin, senin bir sorumluluğun var. Hani burada dediğim gibi evdeki perdelerin rengine karar vermediğimiz için, çok ciddi konulara karar verdiğimiz için kadının da erkeğin de rolünü ve sorumluluğunu yerine tam getirmesi çok önemli bir şey. Eğer ki Avram senin istediğin gibi olsun karıcığım derse her bir olayda, sonucu felaket, dinlemezse de sonucu felaket. İkisinin arasında bir denge var. Bu denge olmak zorunda. Ve bu sebeple Avram sorumluluk almadı, karısının getirdiği öneriyi de hiç düşünmeden kabul etti. Şimdi gene Hacer için Saray şikayet ettiğinde ne diyor? Tamam karıcığım senin istediğin gibi olsun. Sen nasıl yapmak istiyorsan öyle yap. Hacer senin cariyen değil mi? Ve bunun da sonucu bir felaket oluyor. Neden? Çünkü Saray cariyesine sert davranmaya başladı. Ve peki hamile olan kadın Hacer ne yaptı? Çareyi kaçmakta buldu. Şimdi nasıl bir sıkıntı yarattı ki Saray Hacer'e? Hacer tek çareyi oradan çocuğuyla birlikte kaçmakta buldu. Gelin bugün bunu düşünelim. Nasıl bir sıkıntıdan geçmemiz gerekir ki çareyi sadece kaçmak ve olaydan tamamen kurtulmak olarak görebiliriz? Bu kadar bizi canımızdan bıktıracak bir sıkıntı ne olabilir? Her birimiz için bu sıkıntı farklı bir seviyededir. Ama her birimizi canından bıktıracak ve kaçmayı gerektirecek bir sıkıntı düşünün. Bu yüzden Avram'ın da sorumluluk alması ve açıkçası ya bunu bir düşünelim, dur sen bir. Bunu beraber çözebiliriz. Hemen acele etme demesi gerekiyordu. Çünkü Tanrı'yı kim işitti? Avram. Tanrı vaadi kime verdi? Avram'a. Kim sıkıntı yaşarsa yaşasın, Rab sıkıntıya kayıtsız kalmaz. Burada sıkıntıyı yaşayan Hacer'di ve biz Rabbin meleğinin Hacer'i çölde bir pınarın başında, Şur yolundaki özellikle pınarın başında buldu ve ona şu soruyu sordu. Saray'ın cariyesi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun? Bu soru çok manidardır. Rabbin meleği burada herhangi bir melek değil. Kutsal kitabın içerisinde bir meleğin sadece bir melek mi yoksa daha üstün bir şey mi olduğunu anlamamız için ilk önce o meleğin ismi var mı ona bakmak lazım. Meryem'e gözüken meleğin ismi Cebrail'di ve onun sadece bir melek olduğunu biliyoruz. Ama eski antlaşmada eğer ismi verilmemişse meleğin, Rabbin meleği diye bahsedilen her yer Yuhanna 1. bölümdeki söze tekabül eder. Ve o söz konuşan burada aynı sözdür. O Rabbin meleği Tanrı'nın sözüdür. Yani matematiksel olarak devam edersek Rabbin meleği eşittir Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın sözü eşittir Mesih, Mesih eşittir İsa. Burada konuşan İsa'dır. Ve Adem'e sorulan sorunun aynısı sorulmaktadır. Bu sefer Hacer'e. Adem'e sorulan soru neydi? Neredesin Adem? Tanrı bilmiyor mu Adem'in nerede olduğunu? Ama soru bundan daha derin bir soru. Neredesin? Ve şimdi daha büyük bir soru var. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Ve elbette Tanrı Adem'e de, Hacer'e de aynı şekilde yaklaşıyor. Onların kendi durumlarını kendilerinin anlatmasını istiyor. Hali hazırda bildiği şeyi bir de senin ağzından duymak isterim diyor. Hanımım saraydan kaçıyorum diye yanıtladı Hacer. Rabbin meleği hanımına dön ve ona boyun eğ dedi. Neden şunu söylemedi? Ya haklısın, çektiğin sıkıntıları gördüm. Sen kaçmaya devam et. Demedi. Hanımına dön ve ona boyun eğ. Bu söz sadece Hacer için değildir. Bu söz bugün bizim için de geçerlidir. Geri dön ve itaat et. Geri dön ve boyun eğ. Geri dön ve alçak gönüllü ol. Geri dön ve sorunlarınla yüzleş. Sorunlarından kaçmak asla bir çare değildir. Ve hiçbir zamanda bir çare olmayacaktır. İçimizde sorunlarımızdan kaçmak için her zaman bir dürtü hissederiz. Çünkü biliyor musun kolaydır. Bir sorun var, kaçayım, uzaklaşayım. Peki kaçınca, uzaklaşınca sorun mu bitiyor? Eğer bu sorunun kaynağı bir de sendeyse, sen sorundan kaçarken sorun senin kuyruğuna takılı bir şekilde gelmeye devam ediyor. İstediğin kadar kaç. Nereye kaçabilirsin kendi kuyruğundan? Bu yüzden sorunlardan kaçmak hiçbir zaman sorunun çaresi olmamıştır. Ve nitekim burada aslında çok daha derin bir şey var. Evet, Hacer'e ne diyor? Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki kimse sayamayacak. İşte hamilesin, bir oğlun olacak, adını İsmail koyacaksın. Hacer bir Mısırlıydı. Mısırlı bir cariyeydi. Hatırlayalım. Avram Mısır'dan geçerken, ki Mısır'a giderken de Tanrı'ya sormadı. Sormadığı gibi oraya giderken de nasıl olsa Tanrı'ya sormadı. Korkuya da kapıldı, güveni de yok. Ne dedi? Eşine, sen çok güzelsin. Eğer kocan olduğumu bilirlerse beni öldürürler. Sen dur kalınca seninle evlenirler. Onlara de ki erkek kardeşim de. Bak o zaman beni öldürmeyecekler. Ya Avram'dan vaadi aldın. O kadar yol kat ettin, geldin. Avram'a baktığımız zaman şu an ben Avram'ı küçümsemiyorum. Çünkü hepimiz birer Avram'ız. Hepimiz birer Avram'ız. Hepimiz sorunlar karşısında aynı ayartıya sahibiz. Hepimiz Tanrı'nın sesini işittik. Hepimiz Tanrı'yı gördük. Hepimiz Tanrı'yla güzel zaman geçirdik. Tanrı'nın bereketlerine şahit olduk. Tanrı hepimize konuştu ki hepimiz yüreğimizde bu konuşmayla iman ettik. İkna olduk. O yüzden burada Tanrı'yı işitmemiş insan yok. Ama Rab Avram'a verdiği vaadi genişletti. Çünkü onlar bir yanlış da yapmış olsalar, Rab kendi sözünden geri dönmez. O yüzden Rabbin vaadi her durumda geçerlidir. Rab vaat verdiğinde vaadinden geri dönmez. Ve Hacer buna Saray ve Avram'ın aceleciliğiyle de olsa dahil oldu. Çünkü Rab sıkıntı içindeki yakarışını işitti. Rab Hacer'in yakarışını işitti. Ve bu bugün de böyledir. Hani diyorlar ya, eski antlaşmadaki Tanrı ile yeni antlaşmadaki Tanrı farklı. Hayır. Rab bugün de böyledir. Rab senin de sıkıntı içinde yakarışını işitir. Rabbin eli kısa olmadı. Gözü kör olmadı. Kulağı sağır olmadı. Bugün de Rab sıkıntı içindeki beni, seni işitir. Ve bu hep böyle olacak. Çünkü Rab dün, bugün ve gelecekte sonsuza dek hep aynıdır. Değişmez. Hacer bugün Romalılar mektubunda bahsedilen aşılanan dallar gibi Rabbin vaadine aşılanmış oldu. Ve çok şaşırdı. Beni gören Tanrı'yı gerçekten gördün mü diyerek kendisiyle konuşan Rab'be El Roi adını verdi. Bu yüzden Kadeş ile Beret arasındaki o kuyuya Ber Lahai Roi adı verilir. Hacer'in şaşırdığı şey ve bizim de en çok yaşamımız içerisinde tecrübe ettiğimiz ve şaşırdığımız şey, Rab beni işitti mi? Rab beni gördü mü? Sıkıntı içinde dua ettiğimizde, ihtiyaçlarımızı dile getirdiğimizde, Rab onu karşıladığında nasıl şaşırdığını hatırlıyor musun? Çünkü Rab seni görmüştü. Rab seni işitmişti. Rab senin duana cevap vermişti. Hepimiz aynı tecrübeyi yaşadık. Hepimizin bir El Roi tecrübesi var. Rab beni işitti. Ve o zaman hepimiz ne kadar değerli olduğumuzu fark ettik. Çünkü zaman zaman biz bu ayartıya düşüyoruz Hacer gibi. Ya Rab beni görmüyor. Hele de bazı, özellikle bazı isteklerimiz oluyor. O isteklerimiz gerçekleşmediğinde, dua da ettiğimizde şunu düşünüyoruz ya, Rab beni işitmiyor artık. Rab beni duymuyor. Bunu da hepimiz zaman zaman hissettik değil mi? Rab yakarışımı duymuyor. Sonra Rab duyduğunu gösterince de Rab beni duydu. Rab beni duydu. Bunu yakarmak istiyoruz, ilan etmek istiyoruz herkese. Çünkü şaşırıyoruz. Hacer Avram'a bir erkek çocuk doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu. Hacer İsmail'i doğurduğunda Avram 86 yaşındaydı. Hacer Rabbi tecrübe ettiğinde saraya itaat edebildi, boyun eğebildi. Çünkü Rabbin vaadini aldığında Rabbe tüm yüreğiyle güvendi. Ya diyeceksin ki şimdi yani o zaman yaratılışta Hacer'le Saray'ın, bu İbrahim'in yaşadıkları, bu doğru olmayan olayın içerisinde ben bugün ne öğrenmemi bekliyorsun Metin? Elbette Saray ve Hacer aceleciydiler. Acele ettiler. Rabbi beklemek istemediler. Sabırsızlık iyi değildir. Rabbin zamanını beklemek her zaman önemlidir. Bir isteğimiz var, isteğimizi elde edemiyorsak veya o an elde etmek istiyoruz ve o an olmuyorsa, ki ebeveynler bunu bilirler, çocuklar ne der? İşte bana bunu al. Tamam, haftaya alırız. Hayır, şimdi al. Özellikle çocuklarla yaşadığımız bu tecrübede ne deriz özellikle? Hayır, bekleyeceksin. Bekleyeceksin çünkü ben şu an senin istediğin şekilde hareket edemem. Bu şu an mümkün değil. Şu an buna müsait değiliz. Tabii biz bunu insan olarak, sınırlı insanlar olarak söylüyoruz. Rabbin ise bekleyeceksin dediği zaman söylediği şey çok daha büyüktür. Şu an buna hazır değilsin. Bekleyeceksin çünkü henüz daha zamanı gelmedi. Çünkü o zamanı henüz gelmemiş olan isteğini ben bugün yerine getirirsem bu senin için yararlı olmayacak ve belki üstüne zarar getirecek. Rab bizim zarara uğramamızı istemez. Bir başka detay. Peygamberleri gözünüzde çok büyütmeyin. Onlar hata yapmaz insanlar değiller. Avram'ın birçok hatasını görüyoruz. Tanrı'yı birçok defa işitiyor, birçok defa görüyor. Tanrı ona birçok defa vaat veriyor. Tanrı'nın planı Avram'la devam ediyor. Çünkü bu Avram'ın marifeti değil. Bu Tanrı'nın iradesi. Tanrı Avram'la neden devam etti? Neden ona iman atası yaptı? Çünkü ona iman edenlerin de mükemmel olmayacağını biliyor. Öyle ki iman atası olan Avram da senin benim gibi birisiydi. Ve Rab onunla yürümeye devam etti. Bu yüzden sen de kendini bugün yetersiz ve sürekli hata yapan birisi olarak görüyorsan, bu senin için, benim için iyi haber. Çünkü bizler hiçbir zaman mükemmel olmayacağız ama yine de Rab bizimle yürümeye devam edecek. Rab mayamızı biliyor. Nerelerde hata yapacağımızı biliyor. Buna rağmen lütfunu, merhametini üstümüzden eksik etmiyor. Üç tane nokta var bültenlerinizde. Ve bence bugünden çıkarılabilecek en önemli üç ders de bunlardır. Eğer önemli karar anlarında Rabbi beklemiyorsak, kendi çözümlerimize başvuruyorsak, bundan iyi bir sonuç çıkmayacak. O yüzden Rabbi beklemeliyiz. Rabbi bekliyor muyum? Yoksa hemen sorun oldu, dur düşündüm, ben kendimce bir çare buldum, o çareyi mi hemen yapmak istiyorum? Rab bunun neresinde? Hani Rab'le yürüyecektik? Hani beraber bunun üstesinden gelecektik? Hani iman yaşantısı benim kendi gücüme dayanmayacaktı? Rabbin yardımıyla devam edecekti? Rab de diyor ki o zaman beklesene kardeş. Ya bekle. Bekle bak, çok daha kolay olacak. Çünkü sen kendi gücüne dayanarak bir şeyleri yapmaya çalışıyorsan, kendi gücüne dayanarak değişmeye çalışıyorsan, kendinde kendi çabanla ruhun meyvelerini üretebileceğini düşünüyorsan, sana bir kötü haberim var, tükeneceksin. Çünkü bunlar asla ve asla senin çabanla mümkün olamaz. Eğer senin çabanla bunlar mümkün olabilseydi, kurtuluş karşılıksız verilen bir armağan olmazdı. O zaman yeniden iyi amellere geri dönelim. Yeniden kurtulmak için sevaplar işlemeye geri dönelim. Efesler 2. bölüm 8-9'da yazanlar da o zaman bir yalan. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Sizin iyi işlerinizin bir karşılığı değil. O yüzden önemli bir kararlarımız varsa, hayatı öneme taşıyan şeyler, Rabbi bekle. Aslında bütün kararlarında Rabbi bekle. Rabbin acelesi yok. Nereden biliyoruz bunu? 2000 yıl önce İsa gökyüzüne alındı. Bak 2000 yıldır Tanrı sabırla bekliyor. Neyi bekliyor? Yani 1500 yıl önce bütün dünyanın hikayesi bitebilirdi. Sen de ben de hiçbir şekilde olmamış olabilirdik. Ya da yani ben 2001'de iman ettim. 2000 yılında Tanrı gelseydi ben mahvolanlardan olacaktım. Ya da 99'da gelseydi. Tanrı hepimizi sabırla bekliyor. Çünkü hiçbirimizin mahvolmasını istemiyor. Tanrı dün gelmediyse bugün iman edecekler içindir. O zaman senin acelen var. Tanrı'nın acelesi yok. İçin rahat olsun. O zaman sen de acele etme. Çünkü bizim bir Türk atasözümüz var. Çok değerli bir atasöz. Bence kökünün buraya dayandığını düşünebiliriz. Acele işe şeytan karışır derler ya. Böyle oldu bak. Saray ve Avram bir endişeyle. Ya Avram'ın endişesi neydi? Ya olmuyor işte saraydan bir çocuk. Yani Tanrı Saray'ın doğurmasını engelledi. Hatta bunu kılıfına da uydurabilir. Belki ben vaadi yanlış anladım. Şimdi Saray böyle bir fikirle geldi. Belki benim vaadim, bana verilen vaat Hacer'le sürecek. Hacer'den doğacak çocukla sürecek. Dedi kendisince sebepler üreterek yaptığı yanlışı kendi içinde meşru kılmak istedi. Ve bu yüzden de Hacer her bir yanlış karar getirdiğinde tamam karıcığım istediğin gibi olsun. Ha, Hacer mi? Tamam bana uyar. Ha, şimdi Hacer sana üstünlük mü tasladı? Tamam karıcığım istediğin gibi olsun. Yani sert davranmak istiyorsan o senin cariyen, ne yapacağına sen karar ver. Olayların içinden bu kadar kolay sıyrılmak bile doğru bir şey değil. İçimizde bir ayartı var, bir dürtü var. Her zaman kestirme yolu kullanmak ister. Yani, ya yok mu bu işin bir kolayı? Eğer yok mu bu işin bir kolayı diyorsan, yeterince emeği bu işe vermek istemiyorsan o iş çürük olacak. Bu işi aramızda en iyi kimler bilir? Sedat abiyle Recep. Yok mu bu işin kolayı? Yani demiri az katsak, yani birazcık daha çimentoyu az katsak yok mu bu işin bir kolayı? Daha ucuza gelmez mi bu? Ya çok pahalı. Peki ustalar ne diyor? Ama abi yıkılır. Bu işin yaparı bu, ederi bu, yapılması gereken bu, hakkı bu. Bugün yok mu bu işin kolayı diyen zihniyetler hep yanlışa gider. O yüzden biz Hristiyanlar yok mu bu işin kolayı dememeliyiz. Yok mu bu işin bir kolayı? Bu işin en kolay yolu, en doğru yoludur. Ve o yol emek ister. O yüzden İsa Mesih öğrencilerine ne dedi? Bu yol geniş değil. Bu yol dar. Bu yol dikenli. Ama dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Benim adımla ne dilerseniz gerçekleştireceğim. Sizi asla öksüz ve yalnız bırakmayacağım. Bunlar da İsa Mesih'in vaatleri. Avram'a da bu vaatler verildi. Avram kendi kaygılarına teslim olduğu için Saray'ı dinledi. Biz de bugün kendi kaygılarımıza teslim olursak, yanlış tavsiyeleri doğru diye alırız, sonu hiçbir zaman bizim için iyi olmaz. Tavsiyelerin kaynağı da çok önemlidir. Rabbi beklersen Rab senin önünden yürür, sana yol gösterir. Ama sen kendi kafana göre hareket etmek istersen, Rab ayağına koluna zincir vurmaz. Bekler, demek ki sen birkaç yanlışı daha tecrübe etmek istiyorsun. İzin vereyim tecrübe et der. Sen kafayı duvara vurduğunda, canın acıdığında, yanlışı tecrübe ettiğinde, kendi vicdanında kendini suçlu hissettiğinde Rab der ki tamam, öğrendin mi dersini öğrendin. Şimdi gel beraber yürüyelim. Rabbin acelesi yok. İkinci bir önemli ders. İşler istediğimiz gibi ilerlemediğinde ilk olarak başkalarını mı suçluyoruz? Vardır böyle bir alışkanlık. Adem de yaptı bunu. Kendi sorumluluğu eline almadı. Daha sonra Havva'dan aldı. O da yedi. Sonra Tanrı ona sordu. Adem neredesin? Çıplaktım, korktum, sesini duydum, saklandım. Sana çıplak olduğunu kim bildirdi? İşte yeme dediğim ağacın meyvasından mı yedin? Yanımdaki kadın verdi. Yanıma koyduğun hatta. Sen bunu yanıma sen koydun. Bak suçlu sensin, ben değilim. Hemen bu. Biz hatalar yaptığımızda hemen yanımızdaki kişiyi mi suçluyoruz? Eğer öyle yapıyorsak, işte bu yanlış. Başkalarını suçlamak kolay. Saray da ne yapıyor? Fikri verdi. Ne oldu? Sonra bu fikir hayata geçti. Sonra bu fikrin sonucunda Hacer saraydan kendisini üstün görünce, sarayı aşağı görünce, ne oldu? Avram'a geldi ve Avram'ı suçladı bu sefer. Senin suçun. İyi de bu talep senin talebindi. Ama bu Avram'ı haklı kılmaz. Avram'ın suçu doğru. Çünkü Avram bunu ilk duyduğunda Tanrı'nın işini Tanrı'nın yerine biz yapmayalım, Tanrı'yı bekleyelim demesi gerekiyordu. Kendi kaygılarımıza teslim olup, kendi aklımıza bel bağlayıp, kendi çıkarımız doğrultusunda kestirme yollardan gidersek sonucu kötü. Ve bu sıkıntı hala devam etmektedir. Başkalarını suçlamak kolay. Ama kendi hatalarımızdan ders almak Tanrı'nın istediği şeydir. Kendi hatalarımızdan ders alırsak o hatayı tekrar etmeme şansına sahibiz. Ama yok, inatla hatalarımızdan ders almıyorsak aramızda şu sesler de yükselir bazen. Hep benim başıma gelir zaten. Bu hep beni bulur. Ya aslında niye hep seni buluyor? Buradan alınacak bir ders var. Eğer bu durum hep seni buluyorsa demek ki bu durumun sana gelmesini sen mümkün kılıyorsun. Mümkün kılma. O zaman hep senin başına gelmez. Düşünmemiz lazım. 3. Rab senin yakarışlarını işitmediğini mi düşünüyorsun? Ki bu kilisede birçok zaman, evet ilahilerde söyleriz. Rabbi överiz. İlahileri çok güzel söyleriz. Kiliselerde ilahiler çok güzel söylenir. Ama bazen düşüneceğim şudur. Bazen ilahileri sadece söylüyoruz. Yani ilahileri sadece söylüyorsak sorun var. İlahileri sadece söylemeyelim. Sen bizim tek Rabbimizsin deriz. Ama daha sonra içimizde başka putların da oluşmasına izin veririz. Çünkü onlar böyle cazip gelir. Çekici gelir. Aç yüreğini Rabbe deriz ama yüreğimizde hala Rabbe açılmamış bir dünya oda var. Hepimiz kendi Rabbe kapalı tuttuğumuz yerleri biliyoruz yüreğimizde. Ya ben seninkini bilemem, ben kendimkini bilirim. Sen de seninkini bilirsin. O yüzden ilahileri sadece söylemeyelim. Onları derin düşünüp yaşayalım. Rab sıkıntı içinde olan herkesin yakarışını işitir. Hacer için bunu yaptıysa senin için hayda hayda bunu yapar. Çünkü Hacer Rabbin vaatlerini işitmiş birisi değildi. Sadece sarayın cariyesiydi. Ama Tanrı onun dahi sıkıntılarında onun dualarını işitiyorsa seninkilerini hayda hayda işitir. Sıkıntılarını Rab'be getir. Bazen içimizde şu ayartı var. Ya bununla da Tanrı'yı meşgul etmeyeyim ya. Der ve kendi içimizde bazı sıkıntıları yaşamaya devam ederiz. Hatta o sıkıntıları da kabul ederiz. Ya bu benim problemim. Hani Tanrı, soru şu, Tanrı bunun neresinde? Bu problem senin probleminse Tanrı bunu aslında sana yardım ederek çözmek ister. Bu benim problemim diyerekten hiçbir şeyi kabul etmene gerek yok. İmkansızı istemene de gerek yok. Yani bu imkansızı istemenin abartılı bir örneğini söyleyeyim size. Dişlerim çürüyor, Rab bana çürümez diş ver. Var olan dişlerimdeki çürük bir anda zamanı geriye al, hiç olmamış gibi olsun. Hatta yaşlanmayayım da. O olmaz, o Tanrı'nın isteğine de aykırı. Çünkü bu yaşam yaşanacak ve eninde sonunda bitecek ki bu yaşamın değerini bilesin. Biteceğini bildiğin için. Ve sonuna kadar da bunu Rab'be yaraşır bir şekilde yaşamalısın. Eğer hiç ölmemek üzere yaratılmış olsaydın, yaşam bir süre sonra gerçek anlamını yitirirdi. Nasıl olsa ölmüyorum ya. Ne yaptığımın hiçbir önemi yok. İyi olmanın da bir anlamı yok. Kötü olmanın da bir anlamı yok. O yüzden Rab sıkıntı içinde olan herkesin yakarışını işitir. Hacer'in yakarışını işittiği gibi.